Ayrım 24, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 247. Rahmi Ağa ismini duyunca bakışları birdenbire ciddileşen Mehmet Ali, daha bir dikkat kesilince sesin geldiği yerde beni gördü. Atımın üstünde ve hareketsiz olarak olanca mutluluğumla tebessüm ederek ona bakıyordum. Benim bu halimi gören askerlerim ise tuhaf tuhaf bana bakıyorlardı. Beni şimdiye dek hiç gülerken görmemişlerdi. Belki de bu gülüş onların tahayyülündeki bir kahramanın sonuydu. Belki de o kahramanın kabullenilişiydi. Bilemezdim. Mehmet Ali'yi görmek demek o acıklı Balkan Harbi mağlubiyetini ve muhacirlerini hatırlamak demekti. Sadullah Efendi'nin halen daha dimdik metanetle dolu oluşunu, Rahmi Ağa'nın dini bütün bir adam olarak varlığıyla dindaşlarına himmet edişini hatırlamak demekti. İlla ki Mahpeykerim'in halen daha hayat dolu olduğu zamanları hatırlamak demekti. Belki de bana tebessüm ettiren o hatıraların yeniden canlanmasıydı. Mehmet Ali ile göz göze geldik, o da atını durdurdu. Yavaş yavaş atını sürdü ve bana doğru geldi. Olanca ciddiyetiyle yüzüme bakıp, "Emret kumandanım," dedi. "Beni tanımadın mı Mehmet Ali?" "Af buyurun kumandanım, tanıyamadım. Ben Mehmet Cemaloğlu Ali, İstanbul'dan, mühendis. Nafia vekaleti mühendislerinden Mehmet Cemaloğlu Ali." "Bilemedim kumandanım." "Sadullah Efendi'nin, merhum Rahmi Ağa'nın arkadaşı." "Rahmi Ağa'yı bilirim kumandanım. Mekanı cennet olsun inşallah. Lakin sizi çıkaramadım." "İstanbul'a geldiğinizde sizi karşılayanların yanındaydım. Lakin beni unutmuşsun." "Şu halde hikayemi biliyorsunuz kumandanım." "İstanbul'dan ayrılırkenki kısmına kadar evet." "O hikayenin içinde boğulmak üzereydim. Siz beni alt üst olduğum zamanlarda tanımışsınız, ben de sizi. Şimdi işler değişti." "Anlat bakalım neler oldu?" "Müsaadeniz var mıdır? Hazır tüm birlikler durmuş ve istirahate çekilmişken biz de atın sırtından insek." "Çok da iyi olur." "Kumandanım, başımdan geçenleri Rabbim düşmanıma dahi vermesin. Ben bir vakitler vatan bildiğimiz Rumeli toprağını neredeyse her karışını terim ve kanımla ıslatarak geldim. Sevdiklerimi birer birer bir abide misali bırakarak geldim. Sonra ana vatan bize sahip çıktı. Devletimiz bize toprak verdi. Ama o toprak Rumeli'deki toprağın yanında çok çorak ve cılızdı. Erzincan'ın Kemah'ında bir köyde birkaç dönüm tarla ektim biçtim. Her ektiğimde, her biçtiğimde aklıma Rumeli topraklarına bıraktığım yavrularım geldi, anam geldi. Burası dedim son toprağım, buradan da gidersek gidecek neremiz var diye düşünürken Rusların üzerimize geldiğine şahit olduk. Bizi Balkan ellerinden süren el de aslında onların elleriydi. Bir bakıma kadim düşmanımızla yine karşı karşıyaydık. Sonra sulh oldu. Sulh ile birlikte Ermeni çeteleri türedi. Yine biz savunmasız, onlar ise azgındı. Derken kuvvacıları işitir oldum. Nihayet Ankara'da bir hükümet olduğunu duydum. Hatunu ve ailemi de alıp Ayaş'ın bir köyüne yerleştik. Burada Ermenilerden kalan bir evi mesken tuttuk. Boşta bulunan tarlaları sürmeye başladık. Derken orduya katılmaya karar verdim. Hatunu sıkı sıkı tembihledim. Bıraktığım köyden bir yere gitmeyeceksin dedim. Onlara yetecek kadar para bıraktım. Oğlanlardan biri büyümüştü. Onu da hatunla birlikte öküzün ardında saban sürme vazifesine memur ettim. Ankara'nın yolunu tuttum.
Aileni geride bırakarak, öyle mi?
Öyle. Anladım ki silahınız yoksa, gücünüz yoksa, her ne kadar işiniz de olsa bu dünyada hürriyetiniz yok demekmiş. Ya biz burada onlara sağlam bir ders verecektik ya da Rumeli'deki faciayı bu sefer Anadolu'da yaşayacaktık. Kumandanım, ben harbe gönüllü yazıldım. Bu sefer de kaybetmeye, hicret etmeye hiç niyetim yok.
Cihan Harbi'nde kaybetmiş bir gazi olarak da Mehmet Ali, emin ol benim de kaybetmeye hiç niyetim yok. Ya kazanacağız ya da bu uğurda öleceğiz.
Al benden de o kadar. Bundan sonra döneceksek muzaffer olarak döneceğiz.
Gemileri yakıp Endülüs'e geçen Tarık bin Ziyad gibiyiz.
O kimdir bilmem kumandanım.
Endülüs'ü fetih için Afrika'dan İspanya'ya geçmiş tüm askerlerini geçirdikten sonra dönüş yolunu kapatmak için gemileri yakmış. Böylece fetihten başka yol bırakmamış. Gemileri yakmak deyimi onun bu fiilinden doğmuş Mehmet Ali. Bir bakıma biz de yaktık gemileri.
Yaktık kumandanım. Eğer yakmazsak bil ki millet de yandı, biz de yandık.
Yanmıştık tabii Mehmet Ali. Ne yanmışlıklar görmüştük ve böyle giderse daha nicelerini de görecektik. İnönü'de iki kez Yunan yenilince içimizde bir kabarma olmuştu. Lakin Yunan sonra hem Eskişehir'i hem de Kütahya'yı ele geçirip ta Polatlı'ya kadar gelince bu sefer içimiz cız etmişti. Etmişti ama bir o kadar da öfkemiz kabarmıştı. Odur budur taarruzu için içten içe bekler idik. Bu arada mecliste de bir muhalefet kanadıdır gidiyordu ki Yunan ilerlerken onların bu haline öfkelenmemek işten bile değildi. Öyle ki bir de milli mücadelemiz boyunca bize zımmen de olsa destek veren bir Sovyet Rusya'dan başka da yanımızda yer alan hiçbir güç yoktu. Hint Müslümanlarının ancak para karşılığı ile verdikleri destek dışında yalnızca Sovyetlerin desteği vardı. O da karşılıksız değildi. Zaten onlar da her an tetikteydiler. Bizim Yunan'a karşı bir hazırlık içinde olduğumuz zaten belliydi. Lakin hem Eskişehir hem de Kütahya'daki başarısızlıklarımız İnönü'deki parlak zaferlerin ışıltısını söndürür gibi olmuştu. Dahası Polatlı'ya kadar gelip de Ankara'ya ramak kalınca Ankara'yı ciddiye alanların sayısı daha bir artmıştı. Artmıştı diyorum çünkü milletin son dayanağı olan Ankara çökerse bu sırtlanlar yeniden çullanacaklardı. Nitekim Giresun uşakları içinde yer alan hemşerilerimden birisi Hopa'dan daha yeni gelmişti. Sınırda bekleyen büyük Rus birliklerinin olduğunu söylemişti. Bir müddet sonra öğrendi ki Ruslar tam 24 tane tümeni sınırlarımıza yığmışlar. Bizim mağlubiyetimiz halinde bu tümenler herhalde bizi korumak için kullanılmayacaktır. Bir ölüm kalım savaşında maalesef hayatta kalanlar geride kalanın terekesine çullanmayı bekliyorlardı. Sahipsiz miydik? Tabii ki değildik. Allah'ımız vardı. Ondan başkasına güvenecek ve dayanacak değildik. Mehmet Ali ile bu konuşmamız adeta bana beni hatırlatmıştı. Aslında binlercesini bana hatırlatmıştı. Bu hal içinde nasıl oluyor da asker kaçakları oluyor diye de düşünüyordum. Gerçi niye olmasındı ki? Memleketimde yüz karamız olan gammazcı içimizden çıkmamış mıydı? İsmini ve sülalesini dahi hatırlamak istemiyordum o kalleşin. Zira ne isminin ne de soyundan gelenlerin günahı vardı. Günahkar olan yalnızca kendisiydi. Ne diyordu Kur'an? İnsan için yalnızca yaptıkları vardır. Biz de geleceğimiz için ve geçmişimizle olan bağımız için dönüşü olmayan bir yola girmiştik. Polatlı istikametine doğru ilerliyorduk. Birlikler birbirinden uzakta ama uyumlu biçimde ilerliyordu. Vuracaktık, bu belliydi. Bu sefer savunmaya değil, vurmaya gidiyorduk. Yunan'ı vuracaktık, ne işim vardı buralarda demeye gidiyorduk. İnşallah da diyecektik. Bizim bu yürüyüşümüz tıpkı Fatih'in yürüyüşü gibiydi. Bu da emin adımlarlaydı ve inanmışlık doluydu. Bir inanmışlık gecesinin sabahıydı. Tüm birlikler tam tekmil hazırdılar. Fecrin gri renginin şehadetinde tüm Mehmetçikler hazırdı. Süvariler atlarını sessizliğe mahkum etmişlerdi. Piyadeler yalnızca nefes sesi çıkarmaya hürdüler. Topçular dahi arabalarını uslu birer çocuk misali olanca sessizliğe gömmüşlerdi. Bir büyük kumandan bilmediğimiz bir büyük planın içinde bizleri bir yerlere toplamıştı. Sessizliğin hükümranlığına son verecek olan da ondan gelecek emirdi. Ankara'da kaldığım sürece uzaktan bir kez görebildiğim Mustafa Kemal Paşa, nihayet emir alınmıştı. Çanakkale ve Sina cephelerinde, Şam'da Kudüs'te duyduğum o kulakları yırtan top tüfek sesleri arasına karışan insan naraları, hayvan sesleri, az önceki sessizlik iklimini sona erdirmişti. Bundan sonrası çığlık çığlığa düşen top mermilerinin ve onların aldığı canların acı feryatlarıydı. Artık Yunan'a sormaya başlamıştık. Buralarda sizin işiniz ne? cevap vermeye çalışsalar da suçüstü yakalanmış bir yalancı misali, tüm cevapları isabetsizdi. İsabetsizdi ama aynı ölçüde küstahçaydı, gaddarcaydı, haincaydı. Zalim olup da haksız olup da gaddar, hain ve küstah olmayan bir beşer var mıydı? O halde Yunan'ı farklı kılacak bir husus da yoktu. İleriye atılıyorduk sellercesine, göğsümüzü siper ediyorduk tam ercesine. Dönüş olmayan bu yolda kahpe Yunan kurşunlarına karşı gidiyorduk bir gül bahçesine girercesine. Kıyım kıyım üzerineydi an be an, gün be gün. Topraklar susuzluğunu insan kanıyla dindiriyordu oburca. Sabahsız geceler bitimsiz dakikalara sahipti günler boyunca. Bedenlerimiz uyku aramaz olmuştu susmayan silahların sesleri eşliğinde. Tek bir yön belleyebiliyorduk, o da ilerimizde. Polatlı yakınlarına yayılmıştık. Sakarya Irmağı boyunca Yunan'da vuruşuyorduk. Biz vatanımızı kurtarıyorduk, Yunan'sa sahiplenmeye çalıştıklarını. Biz canımızı, ciğerimizi, varımızı, yoğumuzu ortaya koyuyorduk, Yunan'sa ileri sürdüklerini, üstün silahlarını, istilacılarını. Biz dönmemek üzere buradaydık, Yunan döndürmek üzere. Lakin biz inanıyorduk, Yunan ise istiyordu. Sakarya Irmağı şahitti tüm fedakarca çabalarımıza. Sakarya Irmağı şahitti vatan uğrunda can verenlere. Sakarya Irmağı şahitti gidip de dönmeyenlere. Yunan direniyordu. Direnmenin de ötesinde diriydiler, tahkimliydiler, üstündüler. Tayyareleri, topları ve tüfekleri daha bir ilericeydi zalimlikleri gibi. Harp meydanları günler boyu yerlere serilen cesetlerle doluydu. İmha edilmiş mevzilerle, kopmuş kol, kafa ve bacaklarla. Düşünemeyeceğimiz sonları görüyorduk bu sahada. Bana sanki Çanakkale mahşerini hatırlatıyordu. Harbin tüm akışı içinde acı duyacak, acıları müşahede edecek ya da acılara ortak olacak hiçbir anımız olamıyordu. Acılar acımasız normallerimiz olmuştu. Ne zamanki bedenlerimizde bir yara açılıyordu, işte o zaman acının ne olduğunu anlıyorduk ve ne zaman o yara iyileşiyordu, o zaman acının unutkanı oluyorduk. Bu savaşa ne ad vereceğimizi bilemiyorduk. Polatlı Savaşı desek yetersizdi, Haymana Savaşı desek yersizdi, Ankara Savaşı desek tekrarı değildi. Lakin bu savaş hep Sakarya Irmağı civarında seyrediyordu. Kaldı ki ne dersek diyelim, çok kanlı bir savaştı. Bu savaş kıyas görmez ölçüde bir kan ve kıyım savaşıydı. Oluk oluk Türk kanı akıyordu, oluk oluk Yunan kanı akıyordu. Yunan birlikleri daha bir diriydi, bir aralık kaybedeceğimizi dahi düşünecek gibiydik. İngiliz hükümetlerinden iyi destekler alan Yunanlar teçhizat yönünden de üstündüler. Lakin bizde var olan bir şey onlarda yoktu, inanç. Üstelik onlar buraların yabancısıydılar. Oysa biz bin yıldır buralara aittik. Yunan buranın eğrelti otu gibiydi. Yerli Rumlar dahi onlarla işbirliği yapsa da bu eğrelti otluklarını engelleyemiyordu. Biz ise bu bahçenin has ağacıydık. Harp olanca şiddetiyle devam ediyordu. Düşen her top mermisi toprağı bir şemsiye gibi havaya doğru açıyordu. Makinalı tüfek tarakaları kulakları sağır ediyordu. Canhıraş insan sesleri ve hayvan kişnemeleri arasında ne biz ne de Yunanlılar durdurak bilmeden savaşıyorduk. Tek bir şeye odaklanmıştık, karşımızdakini yok etmeye. Bu savaşın kahramanları askerler miydi yoksa toplar, tüfekler, velhasıl silahlar mıydı? Her savaşın kahramanı onlardı ama burada farklı olan bir şey vardı. Sakarya Irmağı boyunca yaptığımız bu savaşta düşmanın tüm üstünlüğünü yok eden ve onun her türlü teknik üstünlüğünü alt üst eden inancımızdan da başka bir silahımızın varlığını yeniden hatırlamıştık, subaylarımızı. Çanakkale'de kahraman olan Erat'ımızdı, Plevne'de kahraman olan Gazi Osman Paşa'nın askeri dehasıydı. Ama burada kahraman olan kesinlikle subaylarımızdı, yani komutanlardı. Malazgirt'teki Alparslan, Kanije'deki Tiryaki Hasan Paşa, Destanlar'daki Oğuz Kağan, Fetih'teki Fatih, Moaç'taki Süleyman. Tek tek birer subay bedenine, birer subay ruhuna girmiş gibiydiler. Tarihin şanlı hatıralarında parlayan bu ışıltılar, geleceğin altın ışığında parıldamaya namzettiler. Nasıl ki Romen Diyojen Malazgirt'te yenilmişti, nasıl ki Arşidük Ferdinand Kanice'de yenilmişti, Yunan da burada yenilmeye adaydı. Canhıraş sesler normalimiz, tükenmeyen takatimiz azmimizdi. Giden her nefer adeta zaferin müjdecisiydi. Belki de bu yüzden eyvahsız kayıplarımızdı o alnında şehadet ışıltısı taşıyanlar. Belki de bu yüzden beklenen misali sonlardı çıktıkları kutlu yolculuk. Evet, onlar bir gül bahçesine girer gibiydiler. Bizler de onları uğurlayanlar gibiydik. Bir efsunlu hal içinde günlerce sürdü bu insan kıyımları. Nihayet bir vakitte bir ara verdi. Sakarya Irmağı'nın şehadet ettiği bu kan banyosu, yine kıyım sahnelerinin birine şehadet ederek, o kızıl günün sonunda kendimi bir elimde kılıcım, bir elimde revolverim olduğu halde harp meydanının orta yerinde ayakta ve üstü başı kan olmuş vaziyette buldum. Yüzümden akan kanı silmeyi dahi düşünemeden bir erin "bitti kumandanım" nidasıyla sarsıldım. Üstüme sıçrayan bu kan insan kanı mıydı? Yoksa helak olmuş bir beygire mi aitti bilemedim. Zaten her şey iç içe geçmişti. Ortalık batan güneşe denk gelecek derecede kızıllaşmıştı. Hemen ötemde can çekişen bir beygir vardı. Belki de ben onun kanını üstümde taşıyordum. Üst üste yığılmış cesetlerin yanı başında duran bu hayvancağızın daha da işkence çekmemesi için revolverimde bulunan son mermiyi kafasına boşalttım. Sonra da ayağıma devrilmiş ve elinde tuttuğu İngiliz piyade tüfeğiyle açılmış ağzından göğe doğru uzanan ölüm sessizliğini acıklı bir şekilde arz eden bir Yunan neferine ait cansız bedeni ayağımla ittirdim. Olduğum yere çömelip derin bir nefes alarak elimi gayri ihtiyari sol cebime attım. Tütün tabakamda kalan son tütünü de sardım. Bu kanlı meydana şöyle bir baktım. Bu çatışmayı biz kazanmıştık. Bizim askerler yorgun argın vaziyette yavaş yavaş şehitleri topluyordu. Birisi akıl etmişti de açılan çukurlara toplu halde Yunan askerleri de konuluyordu. Lakin önümüzdeki Türk birliğinden doğru dürüst bir hareket gelmiyordu. Oysa bizden daha kalabalıktılar. Çatışmalar sırasında çok dikkat edemesem de ara ara gördüğüm kadarıyla yiğitçe vuruşuyorlardı. Zaten üzerinde ay yıldız taşıyanlardan hangisi bu meydanlarda yiğitlik sergilemedi ki? Fakat o birliğin olduğu yerde alelade bir sessizlik değil, bitkinliğin verdiği bir sessizlik değil, kazanmışlığın verdiği bir sessizlik değil, ölüm sessizliği vardı. Oldukları yerde bir askerin ölürken yere öylesine diktiği bir Yunan bayrağı hazin hazin sallanıyordu. Ama bizim bayrağımız bir yiğidimizin yorgun bedeninde ancak iki büklüm de olsa asaletle dalgalanıyordu. Buradan benim olduğum yerden dahi fark edildiği üzere orada bir bitkinlik vardı. Bugünkü kadar kanlı bir çatışma daha yaşamamıştım. Burada yalın kılıç savaşmıştım. Kendimi tarih kitaplarında anlatılan Malazgirt'teki, Ankara Ovası'ndaki, Nibolu'daki savaşlardan birinde sanmıştım. Uzaktan bir askerin bir başka askere bir şey sorup yürüyerek ötedeki o hareketsiz birliğe doğru yürüdüğünü gördüm. Uzaktan uzağa, aksak ağır vaziyette elinde tüfeği olduğu halde yürüyen bu askerin geçişinden sonra bir ara kulağıma bir 42 sayısı çaldı. 42, 42, 42, yoksa bu 42. alay mı? Bir an aklıma düştüğü kadarıyla ayaklandım. Tüm bitkinliğimi unutarak ayağa fırladım. Elimdeki sigaranın nereye düştüğünü bilmiyordum. Kalpağı şöyle bir düzeltip insan ve hayvan cesetleriyle dolu olan harp sahasında koşar adım yürümeye başladım. Ben yaklaştıkça o birliğin harp sahasındaki Türk ve Yunan cesetleri üzerindeki korkunç neticeleri kendisini gösteriyordu. Burada ne bizim birlik ne de Yunan birliği sağ çıkmış olamazdı zaten. Sadece birkaç yüz kişilik bir askeri varlığımız sağ ve salim kalmıştı. Bir miktarda hayatta kaldıkları için şanslı ama onurlu bir asker için zillete duçar olmuş Yunanlı. Bizim cesetleri daha bir dikkatli incelemeye başladım. Kimseye bir şey sormadım. Kimse de bana bir şey sormadı. Herkes bitkindi. Sağ kalan askerlerimiz ya yaralarıyla uğraşıyordu ya da esir Yunan askerleriyle. Ellerimle birkaç şehit cesedini yokladım. Maalesef doğru duymuş olmalıydım. Bunlar memleketimin evlatlarıydı. Giydikleri iç donları bizim memlekete has yünden dokumaydı. Künyelerine de baktım ve bunların 42. ya da 47. alaydan olduklarına emin oldum. Anlayabildiğim kadarıyla hepsi 42. alayın askerleriydi. Ayrıca bazılarında da eğri bıçaklar vardı. Zira Osman Ağa'nın adamlarının süngüsü olmazdı. Onlar kendilerine has eğri bıçakları olan adamlardı. İş anlaşılıyordu. Bugünkü amansız mücadelede mühimmatımız bitmişti. Yunan'ı atmak için destek istediğimizde mühimmat da yetersiz olduğu için süngü savaşı emri verilmişti. Lakin ihtiyatla kuvvet de yoktu. Bunun üzerine sonradan Osman Ağa'nın birliği gelmiş olacaktı ki onlar bu savaşa süngüleriyle değil eğri bıçaklarıyla katılmışlardı. Süngüye karşı eğri bıçak, neticesi acıydı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 257.